Ayrım 12.
Şöyle diyordu. Bir partinin diktatörlüğü, o partinin sizinki gibi değil, bizimki gibi olması koşuluyla kabul edilebilir. Halkın iradesine, halkın özgürlüğüne, kitlelerin iradesine dayalı bir partinin uyguladığı diktatörlük, işçi sınıfının kişilere dayanmayan diktatörlüğüdür. Ama bütün yetkinin kat kat çıkarak sonunda açık ya da gizli bir komitenin ellerinde toplandığı, merkezci bir partinin uyguladığı diktatörlük, proletaryanın diktatörlüğü değildir. Bir partinin diktatörlüğü, evet, bir sınıfın diktatörlüğü, evet, bilinen ya da bilinmeyen bazı kişilerin diktatörlüğü, hayır. Aynı şekilde diktatörlük geçici olmalıdır. Kendi başına bir amaç olmadığı ölçüde diktatörlüğü kabul edebiliriz. Eylemde tamamen demokratik çizgide olan bir Bloom'un söylemdeki göreceli katılığı yanıltmamalıdır. Güçlü bir komünist partisinin seçmen tabanına ortak olmak isteyen bir siyaset adamının bu sınırlar içinde Marksist görünümünü korumaya çalışmasının fazla yadırganacak bir yanı yoktur. Üstelik Bloom burada Fransız toplumu üzerinde bir değerlendirme yapmamakta, Lenin'in Sovyet modelini ihraç etme çabalarına karşılık o modeli eleştirmektedir. Almanya ve Fransa'da demokratik sosyalist akımların Marksizm ile iç içe oluşmalarına, güçlü komünist hareketlerle rekabet etme zorunda kalmalarına karşılık İngiltere'de durum farklıydı. Bu farklılığın İngiltere'deki demokratik solun görüntüsünü etkilemesi ise kaçınılmazdı. İngiltere'de demokratik sol ideolojinin doğum noktasında Fabian adlı bir derneğin bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. 1884 yılında aralarında Sidney Webb ve Bernard Shaw gibi isimlerin de bulunduğu bir grup aydın tarafından kurulan dernek, anti-Marksist bir sosyalizm anlayışının öncülüğünü yaptı. Amaç, var olan rejimi devirmek değil, sosyalizmi toplumun kurumlarına sızdırmaktı. Kapitalizmden sosyalizme geçiş, devrimle değil, evrimle olacaktı. Feodaliteden kapitalizme geçişi de kıta Avrupa'sına göre oldukça yumuşak bir biçimde gerçekleştirilmiş olan bir ülkede evrimci yaklaşımın ağırlık kazanmasına hayret etmemek gerekir. İngiltere kapitalistleşirken feodal dönemin birçok kurumu yok olmamış ama içerikleri ve ağırlıkları değişmiştir. Marksizmden şu ya da bu ölçüde etkilenmemiş tek çağdaş sosyalizm akını olarak nitelendirilen Fabiancılık, sosyalizmde işçi sınıfından çok aydınlara ağırlık tanıyordu. Bernard Shaw işi sosyalizm önündeki en büyük engelin işçi sınıfının aptallığı olduğunu söylemeye kadar götürmekteydi. Fabiancılar belediye hizmetlerini genişleterek, devletin yetkilerini artırarak bir sanayi demokrasisine ulaşmayı umuyorlardı. Somut önerileri arasında şunlar vardı. Daha çok kazanandan daha çok vergi alacak biçimde gelir vergisinin yükseltilmesi, miras vergilerinin arttırılması, günde 8 saatten fazla çalışılmamasının sağlanması, en yoksullar dahil bütün çocukların yeteneklerine göre eğitim görmeleri, ilkokulların ücretsiz olması, bir eğitim bakanlığının kurulması, bol sayıda kamu bursu verilmesi, yaşlılık sigortası ve kamu bakım evlerinin kurulması, işsizlere geçici iş bulunması, belediye etkinliklerinin genişletilmesi, her yetişkinin oy vermesinin sağlanması, seçim masraflarının ödenmesi, parlamento ve belediye meclislerindeki bütün temsilcilere aylık ödenmesi. Sidney James Webb, İngiliz sosyalizminin kökenindeki en önemli isim. Demokratik sol ideolojiye katkılarının yanı sıra milletvekili ve bakan olarak uygulamaya da katıldı. Toplumun, yani bir anlamda devletin akılcı bir biçimde örgütlenmesiyle toplum refahının gerçekleşebileceğine inanıyordu. Ama bu bireycilikten kurtulmadan gerçekleştirilemezdi. Uygar Atinalılar ve Müslümanların tarihte kendilerinden bireysel olarak daha aşağı durumda olan rakiplerine yenilmelerini, rakiplerinin daha değerli bir toplumsal örgütlenmeye sahip bulunmalarıyla açıklıyordu. Önemli olan bireyin kişiliğinin en üst noktaya ulaşması değil, toplumsal örgütlenme içindeki küçücük işlevini en iyi biçimde yerine getirmesiydi. Bireysel gelişmemizi kusursuzlaştırmak yerine bir parçası olduğumuz toplumsal organizmayı düzeltmek için daha büyük bir dikkat göstermeliyiz diyordu. Weber göre sosyalizm demokrasinin ekonomik yüzü olacaktı. İşçi sınıfının siyasal gücü arttıkça ekonomik ve toplumsal bakımdan daha iyi korunacaktı. Kapitalist düzene yönelttiği en ağır eleştiri ise şu tümcede özetleniyordu. Eğer toprak ve sermaye üzerindeki özel mülkiyet zorunlu olarak birkaç tembeli kendi yetenekleri ile hak etmedikleri halde zengin etmek için pek çok işçiyi kendi kusurları olmaksızın sürekli olarak yoksul tutuyorsa bu mülkiyet sistemi de yerine geçmiş olduğu feodalizm gibi kaçınılmaz olarak ortadan kalkacaktır. Genel eğilime uygun olarak İskandinav ülkelerinde sosyal demokrat düşüncenin gelişmesinde de şu koşullar rol oynadı. Marksizmin kapitalist gelişme süreci içinde orta sınıfların yok olacağı yolundaki öngörüsü gerçekleşmemişti. Emekçiler giderek yoksullaşmıyor, aksine durumları iyileşiyordu. Giderek boğaz tokluğuna çalışma zorunda kalacak olan işçilerin kendi yarattıkları ürünleri satın alamamaları sonucunda doğacak ekonomik bunalımları kapitalizmin aşamayacağı varsayımını da doğrulanmamıştı. Çöküş kuramı. Genel oy hakkının elde edilmesiyle barışçı yollardan iktidara gelebilme inancı artmaya ve demokratik kurumlara olan saygı yerleşmeye başlamıştı. Bu ortamda İsveç sosyal demokratlarının bakış açısını Haluk Özdalga şöyle özetliyor. Çoklarına ters geldiği anda egemen sınıfların demokrasiyi ezmeleri olasılığı, çalışan kitlelerin daha işin başında demokrasiyi yassımalarını değil, ona dört elle sarılmalarını gerektirir. Kaldı ki çalışanların siyasal örgütünün iktidara geleceği her yerde egemen sınıfların zora başvuracağını varsaymada yersizdir. Böyle bir iktidar değişikliğinin olduğu toplumlarda egemen sınıfların şiddete başvurup vurmayacağı pek çok başka etkenle birlikte özellikle o toplumda demokratik ülkelerin ne denli köklü yerleştiğine bağlıdır. Öyleyse iktidar mücadelesi sırasında demokrasiyi kenara itmek, demokrasinin toplumun her katına kök salmasına, onun sarsılmaz biçimde yerleşmesine çalışmak gerekir. Emekçilerin siyasal iktidarı ellerine geçirmesi ile beraber çalışanların toplumsal iktidarı bir gecede gerçekleştirilmeyecektir. İnsanların bilinçlenme, örgütlenme, toplumsal yönetime katılma olanakları ise en iyi biçimde ancak demokratik koşullar içinde yaratılabilir. İsveç'te 1932 yılında Maliye Bakanı olan Sosyal Demokrat Ernst Wigforss, sosyalizme işçi sınıfının yoksullaşmasıyla değil, tersine maddi koşullarının ve kültür düzeyinin giderek daha iyi iyileşmesiyle ulaşılacağını savunuyordu. Çalışma yaşamına bir matbaa işçisi olarak başlayan ve 1926 yılında veremden ölen Nils Kerbley ise kapitalist düzen içinde yapılan reformların sosyalizm için önem taşıdığına inanıyordu. Sosyal politika, kapitalist düzenin çerçevesinin fiilen aşılması, tipik anlamdaki kapitalist düzenin bir ölçüde son bulması, işçilerin toplum ve üretim içindeki yerinin fiilen değişmesi demektir. Tüm toplumsal reformlar gelecek için düşünülenle tamamen aynı türde bir sosyalist düzen değişmesini ifade etmektedir. Arada derece farkından başka bir şey olamaz demekteydi. Kapitalist düzen içinde kastettiği reformların başında genel oy hakkı, 8 saatlik iş günü, çalışma koşullarının düzeltilmesi, dağıtım ve tüketim koşullarının denetlenmesi geliyordu. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin Kasım 1959'da Bad Godesberg'de kabul ettiği programın çağdaş sosyal demokrat ideolojiyi yansıttığını söyleyebiliriz. Bu programın ana çizgileri şöyle özetlenebilir. Özgür bir ekonomi politikasının ana görevi, büyük ekonomik işletmelerin gücünü denetlemektir. Devlet ve toplum, güçlü çıkar gruplarının yemi haline gelmemelidir. Etkili küçük ve orta boy işletmeler, büyük işletmeler karşısında varlıklarını koruyabilmek için güçlendirilmelidir. Özel grupların piyasaya egemen olmalarını engellemek açısından, kamu işletmelerinin rekabeti mutlak sonuç verecek bir araçtır. Kamu mülkiyeti, kamu denetiminin hiçbir çağdaş devletin vazgeçemeyeceği meşru bir biçimidir. Ekonomik güçler arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir örgütlenmesi başka araçlarla güvence altına alınamadığı zaman kamusal mülkiyet yararlı ve zorunlu olabilir. Devletin elinde de olsa ekonomik gücün her türlü yoğunlaşması tehlike yaratır. Bu nedenle de kamu mülkiyeti yönetsel özerklik ve yerinden yönetim ilkelerine göre kullanılmalıdır. Sosyalizmin özü dün olduğu gibi bugün de yönetici sınıfların ayrıcalıklarının yok edilmesinde ve bütün insanlara özgürlük, adalet ve refah götürülmesindendir. Sosyal Demokrat Parti, işçi sınıfının partisi iken giderek tüm halkın partisi olmuştur. İşlerin bizzat yurttaşlar tarafından yönlendirilmesi dahil, yerel özerklik ilkeleri sosyal demokrasi için önemlidir. Dernekler de çağdaş toplumun yararlı kurumlarıdır. Fransa Başbakanı Michel Rocard'ın şu sözleri, çağdaş demokratik solun ulaştığı noktayı vurgulamak açısından anlamlıdır. Bir sosyalist olarak işverenleri hiçbir zaman fazla kar için eleştirmedim. Ama yeterince kar etmedikleri için eleştirdiğim oldu. Ve daha da sık olarak kısa vadeli hedefleri toplumun ortak geleceği için yararlı yatırımlara tercih ettikleri, bu nedenle de karlarını uygun biçimde kullanmadıkları için eleştirdim. Rocard, çağdaş demokratik solun devletin işlevine nasıl baktığını da büyük bir açıklıkla sergiliyor. Sol korumacı eğilimlerden de kendisini kurtarmalıdır. Devlet ancak yapmayı bildiği şeyleri iyi yapabilir. Yani yönetebilir, paylaştırabilir. Buna karşılık devlet üretmek için yaratılmamıştır. Birinci durumda kamu hizmetine girmede her yurttaşın kesinlikle eşit koşullar altında bulunması istenmektedir. Diğerlerinde ise düş gücü, uygulamada çabukluk, risk duygusu gerekir. Bu devletin ne rolü ne de mesleğidir. Türkiye'de sosyal demokrat ideolojinin Kemalizm ile birlikte girmeye başladığını söylemek yanlış olmaz. Genel ve eşit oy hakkı, 8 saatlik iş günü, çeşitli sosyal sigortalar, gelir düzeyine göre değişen vergi sistemi, parasız eğitim hep sosyal demokrat dünya görüşünün yansımaları olarak gerçekleşmiştir. Halk evleri, köy enstitüleri, Türk Dil ve Tarih kurumlarının bağımsız birer dernek niteliği ile kurulmuş olmaları hep aynı çerçeve içinde değerlendirilebilir. Yurtta barış, dünyada barış ülküsü bile sosyal demokrasinin çok bilinen barışçı ilkeleri ile çakışmaktadır. Çağdaş sosyal demokrasinin hedeflediği sınıflar arası barışçı denge, Kemalizmin de açık hedeflerindendir. Kemalizmin özel girişimi de yatsımayan devletçilik anlayışı, sosyal demokrasinin devletin toplum yararına gerektiğinde ekonomiye karışma anlayışından farklı değildir. Batı'da sosyal demokrat ya da demokratik sol nitelikli hareketlerin uzun çabalar, acılar ve kayıplar sonucu gerçekleştirilebildiği bu kazanımlar, Türkiye'de Kemalist devrimcilik anlayışı içinde çok daha kısa sürede ve acısız, kayıpsız sağlanmıştır. Kemalizmin bir liberal demokrasiyi değil, sosyal demokrasiyi hedeflediği açıktır. 1960'ların başında Türk işçisine tanınan grev ve toplu sözleşme hakları da gene aynı çizginin bir ürünüdür. Çağdaş sosyal demokrat ideolojinin Türkiye'ye girişinde ve yayılmasında önem taşıyan bir isim de Bülent Ecevit'tir. Ecevit'in düşünce sisteminde sosyal demokrasi bir paylaşım ideolojisi olmanın çalışanlar ve genel olarak ekonomik bakımdan güçsüz toplum kesimleri lehine düzenden ödünler koparma amacının ötesine geçmektedir. Geleneksel kamu sektörü, özel sektör ikileminin yanına halk sektörü adıyla üçüncü bir sektörü oturtmaya çalışmaktadır. Bu, halkın küçük tasarruflarının bir araya gelmesi ve sosyal güvenlik kurumlarının, kooperatif birliklerinin, sendikaların öncülüğünde büyük yatırımlara dönüştürülmesi ile oluşacak bir sektördür. İşçiler ise gerek kamu iktisadi kuruluşlarında, gerekse halk sektörü kuruluşlarında yönetime etkin bir biçimde katılacak, yetki ve sorumluluğu paylaşacaklardır. Ecevit, halk iktidarını gerçekleştirebilmek için halkın ekonomik alanda örgütlenmesini hızlandırmamız gerekmektedir, demektedir. D. Tutuculuk ve faşizm. Tutuculuk, liberalizmin karşısında toprak soyluların bir savunma ideolojisi olarak doğdu. Oluşurken kendisinden önce var olan Eflatun'dan bu yana uzanan tutucu düşünce birikiminden de yararlandı. Liberalizmin üzerinde yükseldiği eşitlik ve özgürlük ilkelerinin çürütülmesine öncelik verdi. Gerek liberalizm gerekse sosyalizm çıkış noktasında iyimserdir. İnsanın iyi doğduğunu ama koşulların onu bazı durumlarda kötü yaptığını, örneğin suça ittiğini savunur. İnsan akıllıdır ve kendisi için neyin iyi, neyin kötü olduğunu seçebilecek yetenektedir. Oysa tutucu düşünce, sıradan insanın kötü, bencil olduğu, kendi çıkarını göremeyeceği inancından hareket eder. İnsanlar eşit yaratılmamışlardır ve ilki olarak büyük çoğunlukla kendi çıkarını ikinci plana atabilen, yetenekli, akıllı ve en önemlisi de iyi olarak doğmuş küçük azınlık arasında büyük bir fark vardır. Kendi çıkarlarını görmekten aciz kitleleri, bu seçkin azınlığın yönetmesi, yönlendirmesi toplumun da yararınadır. Uygarlık ancak böyle gelişebilir. Toprak soyluların aile çevresi ve eğitim olanakları seçkinlerin en iyi biçimde yetişmesini sağlamaktadır. Eşitlik ve özgürlük istenebilir şeylerdir ama doğaya yani Tanrı'nın iradesine uygun değildir. Doğal olan krallıktır ve toprak soyluların yönetimidir. Bütün ülkelerde bu tür yönetimin bulunması Tanrı'nın böyle istediğini kanıtlamaktadır. Buna karşı gelmek, Tanrı iradesine karşı gelmek anlamı taşır. Eşit yaratılmayan, kendi çıkarını bilemeyen insanın özgür olması kendisine ve topluma yarar değil zarar getirir. Liberalizme göre çok daha akılcı ve tutarlı olan tutucu ideolojinin Avrupa'da etkisinin sürmesinde kilisenin desteği büyük rol oynamıştı. Ama zamanla olaylar tutuculuğu zayıflatmaya başladı. Cumhuriyet rejimleri kurulup çoğaldıkça eski rejimin eşitsizlik ve özgürsüzlüğün Tanrı'nın iradesi olduğu görüşü kendiliğinden çürüdü. Kilise ise yavaş yavaş etkisinin bir bölümünü yitirdi ve yeni toplumsal güçlerle yani kent soylularla uzlaşma yoluna girdi. Faşizmi tutucu ideolojinin çağdaş kalıplar içindeki bir uzantısı sayabiliriz. Çıkış noktasında her iki ideolojide eşitsizlikçi, özgürlük karşıtı, seçkinci, maddeci değil ülkücü, akıl değil duygular üzerinde kuruludur. Faşizm 2. Dünya Savaşı öncesinde bu ad altında Mussolini İtalya'sında somutlaştı. Hitler Almanya'sında ise Nazizm adını aldı. İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde Franco ve Salazar yönetiminde uzun ömürlü faşist eğilimli rejimler görüldü. Şili'deki Pinochet yönetimi ve benzerleri de aynı sınıflandırmada yer alabilir. Marksizmin tersine faşizm, bilimsel verilerden hareket eden, tutarlı ve kapsamlı bir inanç sistemi oluşturmaz. Çünkü daha çıkış noktasında kendisine esin kaynağı olmuş düşünürlerden başlayarak insan aklının gücünü yatsır. Dış dünyanın ve özellikle de insan tarihinin anlaşılmaz olduğunu savunur. Schilling'in deyimiyle insanın bizzat kendisi en anlaşılmaz şeylerden biri iken onun ve eyleminin dünyayı anlaşılır kılması düşünülemez. Faşist düşüncenin temel kaynaklarından biri olan Schopenhauer'a göre insanoğlu sonsuza kadar sefil kalacaktır. İnsanlığın acılarını hafifletmek için hiçbir şey yapmak olanağı yoktur. İnsan bencil yaratılmıştır ve siyasal eylemle de bir sonuç elde edilemez. Aynı umutsuzluk felsefesini paylaşanlardan Kierkegaard'ın buna karşı önerdiği çözüm ise Hristiyan inancına yeniden dönmek, kendi mantığına değil dinsel inancına güvenmektir. Görüldüğü gibi faşist düşüncenin temelinde Descartes'ten Kant'a, Hegel'e kadar uzanan insan aklına ve insanın bilinçli eyleminin koşulları değiştirebileceğine inanan bir felsefe çizgisine karşı tepki yatmaktadır. Bu tepkide yer alıp faşizmi belki de en çok etkileyen düşünür ise Nietzsche'dir. Ona göre insanlık bir çöküş dönemindedir. Ancak en yetenekli insanlar gerçekten insancıl bir yaşama yükselebilirler. Öyleyse büyük çoğunluğun bu küçük seçkin kesim için çalışması ve ona boyun eğmesi zorunludur. Yüksek bir kültür ancak toplumda iki farklı kastın bulunduğu bir ortamda doğabilir. Çalışanlar ve yetenekli oldukları için boş zamanları olanlar. Daha açık söylemek gerekirse zorunlu çalışma kastı ve özgür çalışma kastı. Doğa olarak aşağı yaratılmış olanlar bundan zaten rahatsız olmazlar. Çünkü yeterli duyarlılıkları yoktur. Halklar da tıpkı bireylerde olduğu gibi iki ayrı doğada yaratılmışlardır. Üstün olanlar ve aşağı olanlar. Onlar arasında da üstün olanların hükmetmesi gerekir. Nietzsche, çağdaş dünyanın en büyük hatasının Avrupalı işçinin insanlık gururunun bilincine varmasına izin vermesi olduğu kanısındaydı. Şöyle diyordu, azla yetinecek, Çinli benzeri, alçak gönüllü bir tür insanın oluştuğunu görmek umudundan tamamen vazgeçmek gerekiyor. Oysa aklın gereği zorunluluk bu yöndeydi. Amacı isteyen aracı da ister. Eğer köleler istiyorsak onlara efendi eğitimi vermek anlamsız bir şeydir. Faşizmi dolaylı olarak etkileyen düşünürlerden birisi de George Sorel'dir. Sorel'in öğretisinde faşizmi etkileyen öge, şiddetin topluma canlılık kazandıracak bir araç olarak övülmesi ve egemen sınıflara işçilerin istekleri karşısında örgütlü bir direnç göstermeleri için yapılan çağrıdır. Faşist düşüncenin önemli bir basamağını da Pareto oluşturur. İtalyan düşünüre göre insanların mantık dışı eylemleri mantıklı eylemlerine göre çok daha fazla ve çok daha önemlidir. Sermaye sahipleri ile emekçiler arasındaki kavgayı durdurup topluma barış getirebilecek güçlü rejim ise teknik adamların diktatörlüğüdür. Seçkinlerin dolaşımı ile en önemli seçkinci kuramlardan birisini oluşturmuş olan Pareto, 1789 Fransız devrimini kastederek şöyle demektedir. Eğer Fransız yönetici sınıfı güç kullanmanın yararına inansaydı ve güç kullanabilecek iradesi olsaydı, elindeki iktidarı yitirmezdi ve kendi çıkarına çalışırken aynı zamanda ülkesinin de çıkarına hizmet etmiş olurdu. Bütün tarihsel olaylar gösteriyor ki, eğer korumak için yeterli gücü ve enerjisi yoksa, hiçbir toplumsal sınıf varlığını ve iktidarını uzun vadede koruyamaz. Sınıf çatışmaları devrim yaratabilir ama devrim kitleleri eskisi kadar ezen, yeni bir seçkin tabakayı iktidara ulaştırmaktan başka bir şeye yaramaz. Pareto'nun yaşamı demokratik ve insancıl düşüncelerle savaşmakla geçti. Sadece demokrasi karşıtı değildi, aynı zamanda çok katı bir ırkçılık ve emperyalizm yanlısıydı. 1922'de İtalya'da faşistler iktidara gelince Mussolini kendisini senatör olarak atadı. İktidara geldiği ülkelerde zamanla büyük sermaye ile bütünleşen faşizm aslında orta sınıfların ideolojisidir.